Leyla, Alexander Cavellius, 5. ayrım. Bunun üzerine Nermin teyze bir polisle birlikte polis merkezinden ayrıldı. Gözlerim hareketsiz bir şekilde tahta panoya dikili kalmıştı. Neden yalan söylüyor? Ama o benim teyzem, neden yalan söylüyor? Kafamın içinde her şey dönüyordu. Ağzımdan tek bir ses çıkmıyordu. Nermin teyze yaklaşık 20 dakika sonra elinde günlükle geri döndü. Polis şefi günlüğün kapağını açıp sayfalarını çevirdi. Alaycı bir sesle birkaç cümle okudu. Şimdi nasıl bir durum oluştuğunu artık biliyorum. Savaş ve soğuk. Sevgili anne, seni çok özledim. Sonra günlüğümde adı geçen kişilerin kim olduğunu tek tek sordu. Senat kim? Orduda ne yapıyor? Ciko kim? Bu durum 2 ya da 3 saat bu şekilde sürdü. Her akrabamla ilgili rapor vermem gerekiyordu. Tam olarak bilmiyorum diyerek kaçamak yanıtlar vermeye çabalıyordum. Bütün bunları günlüğüme yazdığım için içimden kendime küfrediyor, kendimi bir hain gibi hissediyordum. Müfettiş Üsteğmen sabrını yitirmişti. Küfredip yere tükürüyordu. Sonunda günlüğü sayfa sayfa okuduktan sonra çöp kutusuna fırlattı. Sonra emir verdi. Bunu hindilere götürün. Kastettiği özerklerin toplama kampı olarak kullandıkları terk edilmiş hindi çiftliğiydi. Ama o sırada bunu henüz bilmiyordum. Beni karşıdaki eve götürdükleri sırada teyzem çoktandır sıcak dairesinde oturuyor olmalıydı. Yerde cam kırıkları parlıyordu. Duvarlar bomba delikleriyle doluydu. Burası herhalde eskiden bir kahve olmalıydı. Salonda benim gibi nakledilmek üzere bekleyen 8 tutuklu daha vardı. Ama bu adamlara bakamadım. Polis beni kapıdan içeri soktuğunda şişman bir muhafız ona sordu. Bu neden burada? Bür kara kaşları vardı. Kafasına askeri bir şapka takmıştı. Polis yanıtladı. Bu casus. Yağ tulumu müthiş bir öfkeyle yüzüme bir tokat patlattı. Ardından uzun saçlarımdan tutup başımı defalarca demir ocağa vurdu. Sonra hiçbir şey hissetmedim. Biri seslendiğinde neredeyse hava kararmak üzereydi. Bugün başka nakil olmayacak. Hemen ardından biri benimle konuştu. Teyzenin yanına, eve git. Yarın sabah biz seni almaya gelene dek orada bekle. Bir yere kaçmaya kalkışırsan seni buluruz. Bizden kaçma şansın yok. Kör gibi sendeleyerek gecenin karanlığına çıktım. Koşacak halim olmadığı için kaldırımın kenarına oturdum. Bana neler oluyordu? Sağırlaşmış gibiydim. Şimdi nereye gidecektim? Teyzem kesinlikle kapıyı yüzüme kapatırdı. Velika Kladuş'a 3 yıl sonra 1995 Ağustos'unda kurtarıldığında akrabalarım ve ailem her yerde beni aramış. Sırf Cumhuriyeti'ne, Hırvatistan'a ve Bosna'ya başvurmuşlar. Tabii ilk baktıkları yer Kladuş'a'daki Nermin teyze olmuş. Utanmadan onun evine hiç gelmediğimi söylemiş. Beni sokakta bir yerde kaçırmış olmalıymışlar. Ama o benimle değilmiş. Böyle bir şey kimsenin aklını almamış. Bu yüzden Biha'da oturan Mirsa teyzem onun kapısını çalmış. Onu en son nerede gördün diye sormuş. Mirsa gardırapta mantomu bulmuş. Daha sonra komşulardan öğrendiğine göre Nermin teyze onu sık sık giyiyormuş. İki kadın şiddetli bir kavgaya tutuşmuş. Ama Nermin bu bariz kanıta karşın hala aynı iddiasını sürdürmüş. Böylece hiç kimse beni izleyememiş. Birdenbire ortadan yok olmuştum. Nermin teyze bugün artık Velika Kladuşa'da oturmuyor. Başka bir yere taşındı. Zerrin. Karanlığa gözümü dikmiş otururken aklıma Kladuşa'da oturan bir tanıdık geldi. Adı Zerrin'di ve benim gibi 16 yaşındaydı. K'deki plajda tanışmış ve birbirimizi çok sevmiştik. Uzakta oturmuyordu. Hemen bir sonraki caddenin köşesindeydi. Onu ziyarete geldiğim takdirde bulabilmem için sık sık evini tarif etmişti. Sarhoş gibi sendeleyerek cadde boyunca yürüdüm. Apartman zilinin üzerindeki isimlere bakarken her şeyi çift görüyordum. Daha iyi görebilmek için şişmiş gözlerimi kırpıştırdım. Sonunda Zerrin'in zilini bulmuştum. Tabii özerklere ya da Bosnalı askerlere mi yakın olduğunu bilmiyordum. Leyla, sana ne oldu böyle dedi şaşkınlıkla soluyarak. Bedenimin her yeri çürük içindeydi. İçeri gel diyerek kolumdan çekti ve merdivenlere telaşla göz attı. Zerrin küçük bir apartmanda yalnız yaşıyordu. Bazen anne babası ya da erkek kardeşi kalmaya geliyorlardı. Asıl evleri komşu bir köydeydi ve sadece okul zamanı burada kalıyordu. Herkes gibi savaşın bir hafta sonra bitip okulların tekrar açılacağını düşünmüştü. "Buraya da mı geldiler?" diye sordum. Zerrin, "Hayır, şimdiye dek kimse gelmedi." diyerek beni sakinleştirmeye çalıştı. Gücüm tükenmiş halde kanepeye çöktüm. "Bunu kim yaptı?" diye öfkeyle sordu. Başıma gelenleri ve teyzemin yaptıklarını bir solukta anlattım. Zerrin'in gözünden yaşlar akmaya başlamıştı. "İstediğin kadar bende kalabilirsin. Ortalık yakında mutlaka sakinleşir." diyerek iyimser konuştu. Bu arada kanlanmış saçlarımı alnımdan çekiyordu. Elleri ter içindeydi. Birbirimize oldukça benziyorduk. Sadece dış görünüş olarak değil. Zerrin benden biraz daha kısaydı. Siyasi taraf tutmazdı. Bizim için dışarıdakilerin hepsi çılgındı. Megalomanyağın biri yüzünden insanlar birbirlerini öldürüyordu. Zerrin'le ikimiz bütün gece bir çıkış yolu aradık. Ara sıra yorgunluktan içimiz geçiyor, uyuyakalıyorduk. Özerklerin her an kapıyı kıracağı korkusu iliklerimize işlemişti. Ertesi sabah ağaran günün ışıkları odaya sızdığında hala ne yapacağımızı bilmiyorduk. Karınlarımız gurulduyordu. Ama yemek yemeyi unutmuştuk. Sadece susuzluk bize dayanılmaz geliyordu. Evde su yoktu. Boğazlarımız kurumuştu. Aslında evden çıkmak yasaktı. Ama gizlice çeşmeden içecek su almaktan başka çaremiz kalmamıştı. Birlikte sokak boyunca çabuk adımlarla yürüdük. Evde bir dakika bile yalnız kalmak istemiyordum. Herhalde sokağa çıktığımızı biri görüp haber vermiş olmalıydı. Bütün bir gün ve gece boyu daha birlikte oturduk. Her gürültüde yerimizden sıçrıyorduk. Zerrin, köye annemlerin yanına kaçıp orada saklanabiliriz diye fikir yürüttü. Birlikte şehirden en kolay nasıl kaçabileceğimizi düşünmeye koyulduk. Tabii bunun olanaksız olduğunu ikimiz de biliyorduk. Ama bu çöp kadar zayıf umuda tutunmuştuk. "Açın." Sabah saat 5'te biri kapıyı yumrukluyordu. Kalbim boğazımda atmaya başlamıştı. O anda korkudan Zerrin'le birbirimizin gözlerine bakamıyorduk. Zerrin toparlanıp kapıyı açtı. 30 yaşlarında 3 asker sert adımlarla birbiri ardına içeri girdiler. Bu adamlar kara birliktendi. Bu Sırp birliğinin özellikle gaddarlıkları ile ünlü olduklarından haberimiz yoktu. İşaret olarak siyah üniforma giyiyorlardı ve şapkalarında simge olarak bir kuru kafa vardı. İşlerinden biri emir verdi. "Üzerinize bir şey giyin. Sorgulanmanız gerek." Panik içinde Zerrin'e dönüp hıçkırdım. "Bizi nereye götürecekler?" O zaman arkadaşım öfkeyle adamların karşısına dikildi. "Bizi götürmeye hakkınız yok. Eğer bizi sorgulayacaksanız bunu burada da yapabiliriz." Her şey çok çabuk olup bitmişti. Biri Zerrin'i kazağından tutarak sarstı. "Ne konuşuyorsun kız? Sana nereye gitmeni emrediyorsam oraya gideceksin." Bu adam uzun boylu ve zayıftı. Sol yanağından aşağı çapraz inen bir yarası vardı. Zerrin donmuş gibi kala kaldı. Birden arkasını dönüp banyo tarafına doğru kaçtı. Bunu neden yapmıştı? 3 asker ardından koştu. Kızı dövmeye başladılar. Çizmeleriyle kafasına vurdular. Yüzü yaralı olan bir anda silahını çekip karnına ateş etti. 16 yaşındaydık. Hayat hakkında ne biliyorduk? Anne babamız bizi kötü yetiştirmişti. Dünyada böyle kötü adamların olabileceğine karşı bizi hazırlamamışlardı. Zerrin inliyordu. Tanrım, acıdan yüksek sesle inliyordu. Tekmeleyenlerden biri yüzü yaralıya dönüp, "Bunu neden yaptın?" diye bağırdı. Katil kendini savundu. "Ben bir şey yapmadım." "Şimdi bunu nasıl götüreceğiz?" diye sordu biriki. "Onu götürmek zorunda değiliz," diye karşılık verdi yüzü yaralı herif. Üçüncü asker bütün bunlar olurken suskun kalmıştı. Ansızın beni kolumdan tutup önü sıra merdivenlere sürükledi. Kapı ardıma kadar açık kalmıştı. Aşağı indiğimizde iki el silah sesi duydum. Beni bir arabanın arka koltuğuna çuval gibi attılar. Zerrin'i döven iki adam iki yanıma oturmuştu. "Canın kıymetliyse bundan kimseye söz etmezsin," diyerek beni korkuttular. Sonra sustular. İçim bomboştu. Panik yoktu. Gözyaşları yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sonumun aynı gün içinde arkadaşımınki gibi olacağından emindim. Aslında savaşın başladığını Zerrin'in ölümüyle ancak şimdi kavramıştım. İnsanların bir değeri yoktu. Sinek gibi ölüyorlardı. Yeniden polis merkezine getirildim. Ama bu kez beni sorgulayan başka bir müfettişti. Nereden geliyordum? Kimdim ve Kladuşa'da ne arıyordum? Yanıtlarım ağzımdan makine gibi çıkıyordu. Sonra emir verdi. Salona git ve hepsini tek tek yaz. Emrine uyarak ifademi yazdım. Bir polis kağıdı aldı ve hemen ardından boş bir kağıtta tekrar yanıma geldi. Bir daha yaz dedi. Bu süreç 5 kez tekrarlandı. Her kağıtta aynı şeyi yazıyordu. Adım Leyla Zişko ve 17 Eylül 1976'da B'de doğdum. Ortaokulu okumak için K'de oturan büyük anne ve büyük babamın yanına gittim. 4 gün önce Nermin teyzemi ziyaret etmek üzere buraya geldim. Kağıdı 5. kez verdiğimde polis sorgu odasına gelmemi emretti. Müfettiş hemen ne kalın kafalı ve inatçı olduğuma dair bana çıkıştı. O güzel kafamı kaybetmek mi istiyordum? Sonra adeta kükredi. Bunu hindi çiftliğine götürün. Hindi çiftliği. Arabada herkes susmuştu. Direksiyonda Zerre'nin katili vardı. Yolculuk sırasında pencereden dışarı bakarken ne gördüğümün bile farkında değildim. Çevremdeki her şey bir sisin içinde kaybolmuştu. 1 saat sonra oldukça ıssız bir yerde durduk. Önümüzde saçtan yapılmış 8 hangar duruyordu. Bütün kompleks ortadan ikiye bölünmüş bir varili andırıyordu. Arazi telle çevrilmişti. Çevrede çayırlar ve ormanlar uzanıyordu. Hava kararmaya başlamıştı. 2 asker beni ana kapıdan içeri sokup küçük bir nöbetçi kulübesine doğru iteledi. Holdeki 3 herif tembelce masalarına yayılmışlardı. Ah, ikmal diyerek esnedi biri. Canları sıkkın bir halde yan odaya geçmemi işaret ettiler. Orada bir adam oturuyordu. Belki 50 yaşlarında vardı. Kafası yarı dazlaktı ve kocaman bir sakalı vardı. Aşağılar gibi beni süzdü. Sekreter kız çekmeceden antetli bir kağıt çıkararak hemen imzalamam için uzattı. Tam olarak ne yazdığını bile okuyamamıştım. Aceleyle imzalarken sadece Bosna Hersek ordusundan olduğum ve üzerinde belirli bir işaret olan bir arabaya ateş açtığım yazılı olan satırlar gözüme çarpmıştı. Hemen bir yanlışlık olduğunu açıklamaya çalıştım. Kapa çeneni diyerek sözümü kesti yaşlı adam. Ona boyun eğmekten başka çarem yoktu. Herif imzamı kontrol ederken alaycı bir sesle konuştu. Ateş etmek yerine yazı yazmayı öğrenseydin daha iyi olurdu. Yazım titrekti. Muhafızlardan biri beni arkadaki hangara götürürken hava kararmıştı. Artık hiçbir şeyi anlamıyordum. Bir anda her şey tersine dönmüştü. Asker demir kapıyı açıp beni karanlık salona itti. Burnumun ucunu bile göremiyordum. Bir anda "Burası gaz odası" diye geçti aklımdan. Çünkü hava bıçakla kesilecek denli ekşi ve yoğundu. Heyecanla yalnız olup olmadığımı anlamak için çevremi dinledim. Kulağıma ince iniltiler ve bir takım gürültüler geldi. Bir bebek ağlıyordu. Nihayet insanlar. Kollarımı öne uzatarak dikkatle yürüdüm. Bu karanlık salonun ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışıyordum. Tam 2 adım atmıştım ki birinin ayağına bastım. Bir kadın bağırdı. "Dikkat etsene." Korkuyla yürümeye devam ettim ve yeniden birine çarptım. O zaman sırtımı duvara dayamaya karar verdim. Kollarımla bedenimi sarmıştım. Çünkü ipek gömleğimin içinde korkunç derecede üşüyordum. Zamanla gözlerim karanlığa alışmıştı. Zeminin şeklini seçebiliyordum. Ansızın karanlığın içinden bir gölge çıkarak bana doğru yaklaştı. "Sen yeni misin?" Sesinden onun yaşlı bir kadın olduğunu anlamıştım. Sorusunu tam olarak anlayamadım. "Lütfen bana nerede yeni olduğumu açıklayın." Kadın beni yatıştırmaya çalıştı. "Korkma. Kaç yaşındasın?" Yanıtladım. 16. Sonra cesaret verircesine, "Burada yere otur, başka yere gidemezsin. Her taraf dolu," dedi. Kadını sorulara boğdum. "Bize burada ne yapacaklar? Burası ne biçim bir hangar? Neredeyiz?" "Bilmiyorum küçük. Bütün çocuklarımı hapsettiler. Şimdi başka bir hangardalar," dedi kadın. Sonra hıçkırmaya başladı. Çevremiz sessizdi. Yaşlı kadın tıpkı ortaya çıktığı gibi ansızın kaybolarak beni yalnız bıraktı. Buraya gelene dek bir damla gözyaşı dökmemiştim. Birden üzerimdeki bütün baskı kalktı ve bir ağlama nöbetine tutuldum. O zaman yaşlı kadın tekrar yanıma gelerek beni avutmaya çalıştı. Her şey düzelecekti. Derin bir uykuya daldım ve düşümde Zerre'ni gördüm. Kendi çığlığıma uyanmışım. Yaşlı kadın, ne oluyor diye endişeyle sordu. O zaman ona gece yarısı zehrine gelişimi, askerin onun karnına ateş edişini ve onun acıdan haykırışını anlattım. Yaşlı kadın benim yanımda uykuya daldı. Bense sabaha dek gözümü kırpmadım. Ancak sabah olduğunda yaklaşık 70 kadın ve çocukla birlikte bir hangara tıkıldığımızı görebildim. Bazıları kenarlara atılmış samanların üzerinde yatıyorlardı. Bunlar hindilerden geriye kalmıştı. Tuvalete gitmem gerektiği için rahatsız bir şekilde yerimde kıpırdanıyordum. Yanımdaki yaşlı kadın uyandı. "Benimle gel," dedi. Yan yana yatmış bedenlerin arasından salonun sonuna doğru yürüdük. Orada 70 insanın dışkısı yerde duruyordu. İçimi kaldıran kokudan fena olmuştum. "Burada işini görebilirsin," diye açıkladı yaşlı kadın. "Buna alışmak zorundasın." Buraya geleli ancak 4 gün olduğu halde bunları söylüyordu. Birden kapı açıldı. Bir asker "dışarı çıkın," diye böğürdü. Zayıf ve sakat yaşlılar, çocuklar ve kollarında bebekleriyle anneler avluda üst sıra olmak zorundaydı. Işık gözlerimi kör etmiş, temiz hava başımı döndürmüştü. Yaşlı kadını gözden kaçırmıştım. Şaşkınlık içinde sıraya girdim ve bekçilerin diğer hangarların kapılarını açmasını izledim. Yavaş yavaş yaklaşık 300 esir dışarıda toplanmıştı. Ön taraftaki hangarlardan dışarıya çıkanlar erkek esirlerdi. Hemen ardından bize göz kulak olan kişi sıra boyunca yürüdü ve rastgele birkaç kadını işaret ederek emretti. "Sen dışarı çık, burada kalıyorsun. Sen dışarı çık, burada kalıyorsun." Bu şekilde bizi belli çalışma gruplarına ayırdılar. Seçime göre yapılacak işler patates soymak, hastalara bakmak, su getirmek, dışkıları temizlemekten oluşuyordu. Ortalama 2 günde bir görevler değişecekti. İlk günümde 5 kadınla birlikte hasta bakıcılık görevine verildim. Bir bekçi bizi kocaman beton küvetlerin olduğu bir bodruma götürdü. Bunların içinde üzerine et ve kemik parçaları yapışmış, sargı bezlerini yıkamak zorundaydık. Ellerimi bu kanlı suyun içine sokup bu parçaları ayıklamaktan son derece tiksiniyordum. Yardım arar gibi yanımdaki kadına baktım. Ama gözleri uzağa sabitlenmişti. "Adın ne?" diye sorarak onunla konuşmaya çalıştım. Adını söyledikten sonra bana sırtını döndü. Korkudan akşama dek ağzımı açmadım. Sargı bezlerini yıkarken kemik parçaları iğne gibi battığı için ellerimizi yaralıyordu. Sonunda bu iğrenç şeyleri bir çamaşır makinesine tıktık. Daha sonra bu işin diğerlerine göre daha yararlı olduğunu fark ettim. Suyla gizlice ellerimi ve yüzümü temizleyebiliyordum. Bekçimiz bir sonraki iş için "silin," diye emretti. Yaklaşık 15 hasta odasının her birine 2 ya da 3 yaralı asker yatırılmıştı. Yüzü olmayan adamların yanında organları yeni kesilmiş hastalar yatıyordu. İçeri girdiğimizde hemşireler burunlarını tıkayıp yapmacık seslerle iğrenerek soludular. Öf, pis kokular yine geldi. Her birimiz bezlerle birçok odayı silmek zorundaydık. Askerlerin çoğunun durumları iyi olmasa da bizi tekmelemek, dövmek ve tükürmek için hala güçleri vardı. İşleri bitene dek sessiz olmak zorundaydık. Bunların çoğu Müslümandı. Bizim kardeşlerimizdi. İçimizden birine gizlice bir elma ya da muz veren normal insana çok seyrek rastlanıyordu. Akşam olunca koyunlar gibi kokmuş ahırlarımıza geri dönüyorduk. Her kadın hangarda kendine yatacak bir yer arıyordu. Önce gelen altına biraz saman koyacak kadar şanslıydı. Titreyerek yerde bir köşeye kıvrıldım. Ertesi gün beni sorguya çağıracaklarından emindim. Orada bütün bu yanlışlığı açıklayacak ve nihayet eve geri dönebilecektim. Çevremde kadınlar çocuklarını kucaklarına bastırmışlardı. Bebekler acıdan bağırıyorlardı. Çoğunun derisi tahriş olmuştu. Tabii bebek bezi yoktu, kağıt da. Sadece üzerimizdekilere sahiptik. Birkaç gün sonra küçük olanları başka yere naklettiler. Şimdi diğer 2 kızla birlikte gençlerin olduğu gruptaydım. Yaşları 17 ve 16 idi. Bu kızları da daha sonra götürdüler. Serbest mi bırakmışlardı, kaçırmış ya da öldürmüşler miydi? Bunu bilmiyordum. 5. ayrımın sonu, sayfa 65, devamı 6. ayrımda.